Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen İkinci Ayrım 1. Herkese rağmen kelebeğe dair bir roman. Bir kelebeğin yaşam öyküsünü yazmaya karar verdiğimde herkes karşı çıktı. Kimse sevinmedi, sevmedi, desteklemedi. Önce dostlarım sinirlendi. Ne gerek var, kelebeklerle uğraşma, organik domates yetiştir, ekmek peynirle yeriz dediler. Ben de onlara içimden ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Yeni olanı denemek isterim dedim. Sonra eşimin gözleri öfkeyle parladı. Bir kelebeğin yaşamıyla ilgili roman yazmak istediğimi söylediğim akşam hemen eli belinde pozisyonunu alıp nefes almaksızın noktasız virgülsüz sana ne el alemin kelebeğinden. Önce sen ailenle ilgilen, çocuklarınla ilgilen. Oğlun dün yine okulun camını kırmış. Hem de arkadaşına sapanla taş atarken sürekli okula çağrılmaktan bıktım. Allah canım ağasında kurtulayım senden. Bir günde okul aile birliğine sen git de ailemizi tek kişilik sanmasınlar. Sonra sana bir yıldır şu giriş kapısını tamir et diyorum. Allah rızası için bir el at. Ne açılıyor ne kapanıyor. Üstümüze yıkılacak bir gün. İki şeyin ucundan tut da evimde erkeğim var diyeyim bir gün. Alıp başımı gideceğim sonunda. Bana bunu da yaptıracaksın dedi. O an evimizin çift kanatlı giriş kapısının kelebek kanatlarına benzediğini, yani kısmen benzediği, giderek bozulduğu, zor açılır kapanır olduğu, kelebekler gibi kanat çırpmadığı aklımdan geçti. Eşim sinirlenirken böyle şeyler düşünmenin yanlış olduğunun farkındaydım ama kendime engel olamadım. Çocukluğumdan beri böyle nice, zorunlu ama gereksiz düşünce aklımdan geçiverir sessizce. Galiba psikologlar buna obsesif düşünce diyorlar. Ben psikolog değilim. Bu obsesif düşünce nedir, obeslikle ilişkisi var mıdır bilemiyorum. Eşim söylendikçe söylendi, gözlerinde şimşekler çakmaya başladı. Yağmur öncesinde gökyüzünün bulutlanması gibi gözlerinde yaşlar birikmeye başladığını fark edince kalkıp sokağa çıkmaya çalıştım. Ve kapı yine açılmadı. Salona döndüğümde yağmur başlamıştı, eşim ağlıyordu. O günkü konuşmadan aklımda kalan şey eşimin kelebekler konusunda roman yazmamı istemediği gerçeğiydi. Okul aile birliği ve kapıyı uzun süre unuttum. İzleyen günlerden birisinde eşim, ''Sen geçen gün kelebek melebek bir şey dedin. Kelebek koleksiyonu mu yapacaksın?'' Bak evin her yerini antika diye pis şeylerle doldurdun. Bir de kelebek koleksiyonu istemem duvarda dedi. Hayatım kelebek koleksiyonunu yapacağım demedim. Ben canlı biriktirmeye karşıyım. Sadece eşya biriktiriyorum. Kelebeklerle ilgili bir roman yazmaktan söz ettim. Tabii romanın içinde sadece kelebekler olmayacak. İnsanlar da olacak dedim. Eşim, madem insanları anlatacaksın, kelebekleri ne diye katıyorsun diye karşı çıktı. Ben, sevgilim, kelebekler ile insanlar arasında bağlantı kuracağım, teşbihler yapacağım. Kelebekler ilham veriyor diye açıklamaya çalıştım. Eşim, ilham alacaksan benden al Hüsnü. Bak bütün gün evden işe, işten eve kelebekler gibi uçuyorum şu incecik halimle. Beni yaz yeter dedi. Biraz bozuldum ama sesimi çıkarmadım. Bozulmamın sebebi kelebek konusu değildi. Bana Hüseyin yerine Hüsnü demesine biraz alındım. Bunu sık sık yapardı eşim. Aslında dil sürçmesi sonucu elbette. Ama benim de ona Melahat yerine Nemahat dediğim çok olmuş. Olmuş diyorum çünkü ben bunu farkında olmadan söylerim. Eşim ben söyledikten sonra uyarır. Belki de örtülü bir güç savaşı var eşimle aramızda. İçten içe, alttan alta. Onun hep güçlü, hep haklı olduğunu hissediyorum aslında ama bunu söylemiyorum ona. Zaten haklı. Haklı olduğunu bir de açıkça söylesem, bütün kapılar vesaire işler üstüme kalır o zaman. İşlerin altında kalırım, roman yazamam. Sonuçta eşim kelebekli roman fikrini tutmadı. Kayınvalidem de kelebeğin yaşamıyla ilgili roman yazmama karşı çıktı. Kelebeklerden sana ne, otur Kayseri'nin tarihini yaz dedi. Kayınvalidem Kayserilidir. Kayınbiraderim sanırım mutasyona uğramış bir kişidir. Kayseri'deki ve ailemizdeki tek komünisttir. O da fikrime karşı çıktı. Bırak bu burjuva tarzı fantazilerini enişte. Sana ne kelebeklerden, toprakları satıldığı için işsiz kalan marabalarla ilgili bir roman yaz dedi. Maraba bir zamanların Rusyasındaki müjiklerin, yani toprağa bağlı kölelerin Anadolu versiyonudur. Topraklar gidince marabalar da işsiz kaldılar, ortada kaldılar. Büyük şehirlerin parlak neon ışıklarına doğru kelebekler, pervaneler misali uçmaya başladılar ve yandılar. Kayınbiraderime karşı iyi de Anadolu köylüsüyle ilgili çok roman yazıldı. Anadolu kelebekleriyle ilgili roman yok diye kendimi savunmaya çalıştım, dinlemedi. Boş versen bunları anlamında eliyle havada devrimci bir kavis çizdi, sonra da kalkıp gitti. Annem bile karşı çıktı. Benim aslan oğlum niçin koyunlarla, kelebeklerle uğraşıyor? Miyase'nin Kuzuları adlı romanımı kastediyordu. Yazacaksan aslanlarla ilgili bir roman yaz dedi. Karşı çıkanlar için de moralimi en fazla yayın evimin sahibi bozdu. Kendisine düşüncemi söylediğimde hiç düşünmeden, kelebeğin ömrü bir gündür. Yazmaya kalksan bir cümlede biter, bilemedin bir sayfa. Öyle tek sayfalık roman olmaz dedi. Sanırım yayımcım, altında bir kelebeğin otobiyografisi başlıklı kitabınızı yayınlayamayacağız. Çünkü tek sayfa yazan karikatürü görmüş, benimkiyle ne alaka? Sonuçta böyle bir roman yazılamayacağını, yazılsa bile basılamayacağını kesin bir dille belirtmiş oldu. Bu konuda tek destek oğlumdan geldi. Kendisi yaramazdır filan ama kafası çalışır. Oturup düşündüğünde kafası çalışır. Tek sorunu oturamamasıdır. Ben kara kara düşünürken bir şey söyledi, yüzüm gözüm aydınlandı. Baba, nicelik değil nitelik önemlidir. Bir canlının ne kadar yaşadığı değil, ne yaptığı önemlidir. Size karşı çıkanları aldırmayınız. Nereye gittiğini bilen insana, dünya kenara çekip yol verir, dedi. Evet oğlum aynen böyle söyledi, gözlerim yaşardı. Yavrum, bütün bunlar senin görüşlerin mi diye sordum. Hayır baba, kompozisyon dersi için hazırladığım kopyadan aklımda kalanlar, dedi. Kompozisyon dersi için hazırlıyormuş bu kopyaları. Konu ne olursa olsun bu tür cümleleri yazınca öğretmen beğeniyormuş. İnanır mısınız benim işime de yaradı. Demek ki hayatta hiçbir kopya boşa gitmiyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sonuçta bir kelebeğin hayatıyla ilgili romanı yazmaya karar verdim. İster bir günlük bir hayat, ister tek sayfalık bir roman. Önemli olan olup biteni anlatman. Olup biteni anlatalım da, olup bitenin doğrusunu nasıl bulacağız bu dünyada? Gördüğümüze mi inanacağız, bildiğimize mi? Nice şeyi yanlış biliyoruz da haberimiz yok galiba. Ben güneşin etrafımızda döndüğünü görüyorum. Ama akil adamlar akıllılık edip tam tersini söylediler bir zamanlar. Meğer dünya dönüyormuş güneşin etrafında. Şimdi hangisine inanalım, gözümüzün gördüğüne mi, aklımızın erdiğine mi? Birisi çıkıp da güneşin soğuk olduğunu söyleseydi ve bunu da ısrarla tekrar etseydi, güneşin soğuk olduğuna inanan birileri mutlaka çıkardı. O birileri de aynı şeyi tekrarladı mı? Güneş aslında soğuk olduğunu tekrarlayanların sayısı gün ardına gün artardı. Kimileri tetkikle öğrenir, kimileri tekrarla. Peki kelebekleri nasıl bilirsiniz? Hepimiz kelebekleri iyi biliriz. Güzel olduklarını, mutluluk verdiklerini, ancak topu topu bir gün yaşadıklarını biliriz. Doğru mu? Gerçekten böyle mi? Akıllı bir arkadaşım var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken çok sayıda hobi topluluğuna katılmıştı. Üniversitenin ormanında, ODTÜ orman içine kurulmamış olan, kurulduktan sonra kendi ormanını kurmuş bir üniversitedir. Yani bu üniversitenin temelleri, bazı üniversitelerin aksine kesilen binlerce ağacın kökleri üzerine yerleşmemiştir. Bu yüzden ODTÜ'nün kökleri nice üniversitenin köklerinden daha derinlere gider. Pek çok kuş ve kelebek gözlemlemişti öğrenciyken. Hala bir elinde dürbün, bir elinde kitap dağ bayır dolaşır. O söyledi. Bazı kelebekler bir gün yaşarmış, nicesi daha fazla. Bir mevsim yaşayan kelebekler varmış. Göç mevsiminde göç edenler çokmuş. Kuşlar gibi sıcak ülkelere giderlermiş. Çoğunluğunun göçü tek yönlüymüş. Ama bir tür göç ettikten sonra geri de dönermiş. Kış uykusuna yatan kelebekler bile varmış. Kısacası kelebeklerin ömrü o kadar da kısa değilmiş. Benim sizlere hikayesini anlatacağım kelebek, Sanırım bir haftalık ömürlü bir tür olacak. Kelebeklerimizin ve insanlarımızın öyküsüne başlamadan önce içinde yaşadıkları vadiyi gezelim birlikte. 2. Hikayemizin geçtiği coğrafyanın tarihi. Bu romanda güzel kanatlı kelebekler var. Vücutları orantısız, zihinleri altın oranlı gençler var. Coğrafyası çim kokulu, bal damlalı topraklar var. Toprağın geçmişi coğrafyanın tarihi vardır. Bugünkü canlar, canlılar, yeşiller, yeşillikler, yüz binlerce yıllık geçmişin üzerine filizlenmiştir. Toprak ve canlıları bin yıldan beri evrile devrile günümüze gelmiştir. Ben lisede coğrafyayı sevmezdim. Kitaplarda dağların, ovaların, ağaçların, çiçeklerin siyah beyaz fotoğrafları vardı. Ne zamanki Anadolu'yu ve dünyayı gördüm, kitapların siyah beyaz yüzüyle bin renkli yeryüzü arasında ilişki kuruldu zihnimde. O zaman coğrafyam renklendi. O zaman coğrafyaları sevdim. Anadolu'nun bir yerinde veya her yerinde bir yer var. Otlar, ağaçlar, yollar, ocaklar. İnsanlar içinde dağlarıyla, vadileriyle, ovalarıyla, yaylalarıyla bir yer var. Kitapta iki satırlık bir coğrafya, gökyüzünün altında binbir rengiyle, kokusuyla bir yer var. Neresi olduğunu bulmak size kalmıştır. Belki Akdağlar, Akçadağlar, belki Arhoy, Yaylacık, belki Gülova, Günova, Kazova ama mutlaka bir büyük ırmak ve uzun vadi uzanır ortasında. Bu coğrafyanın tarihinde deniz alanında üst fermiyen kalkerleri tortulanmıştır ta derinde. Alp kıvrılma hareketleri yavaş yavaş hız kazandığında deniz altındaki tabakalar kıvrılarak su yüzüne çıkmış, yeryüzünü yapmış. Gün gelmiş, göğüs geçirmiş toprak, göğsü kabarmış, dağlar tepeler oluşmuş. Gün gelmiş, katman katman kil, kum taşı, çakıl ve cips oluşmuş. Gün gelmiş, rüzgarlarla ve yağmurlarla toplaklar binbir defa aşınmış. Sonra fay kırıklarına yakın yerlerde tektonik hareketlerle çökmüş. Depresyon alanları çıkmış ortaya. İnsanlardaki, hayvanlardaki depresyon gibi. Coğrafyacılara göre yeryüzünde de depresyonlu bölgeler oluyor demek ki. Gün doğmuş, gün dönmüş, bitkileriyle, hayvanlarıyla bu topraklar çıkmış ortaya. Aslanlar, kaplanlar, geyikler, ayılar, kurtlar, türlü hayvanlar görmüş bu dağlar. Hititlileri ve Romalıları ve Latinleri ve Galatları ve Rumları ve Arapları ve Türkleri ve Moğolları da görmüştür ve onlar tarafından görülmüştür. Yollarla, çizgilerle bezeli bu coğrafyanın haritası, kırık parça aşınmış taşlarıyla yolcu beklerken, Hitit yolu, Kral yolu, Roma yolu, Bizans yolu, Selçuklu yolu, Osmanlı yolları, damar damar yeni, asfaltlı Türkiye Cumhuriyeti yolları, tarla, mera, bahçe, bağ, köy, kasaba, sağları, solları, Tatlıcak, Üzümören, Ovalı, Çerçi, Ulus çayırları, Akbuğday, Çarıksız, Dereköy, Taşlık, Tatar, Ütük, Oğulcuk, Yazıbağ, Kuş Oturağı meraları, canları, cananları, kerpiç evlerde, dam evlerde, ahşap evlerde, taş evlerde, beton evlerde insanları, kimi uzak, kimi yakın köyleri, Kıcıllı, Eski Yapar, Avutmuş, Ünalan, Bağlı, Pekmezli, Zile, canlı cananlı, yağı basan, medreseli, Niksar, dört defa yer değiştirmiş, dördü kasteden isimli Erbaa. Önce Horoztepe'ydi, sonra deprem yüzünden Sonus'a taşındı. Yine depremden Hereke ve Erzincan depreminde yok olduktan sonra son kez taşınıp Erbaa oldu. Bu coğrafyanın çiçeğini bitkisini yeterince sevdik mi? Sevmek korumaktır şüphesiz ki galiba yeterince sevmedik. Nice hayvanın ve bitkinin, kiminin soğanıyla sökülüp götürülmesine, o rengarenk bitki örtüsünün talan edilmesine izin verdik, göz yumduk, görmedik. Belediye parklarına, sokaklara, uzak ülkelerden gelen, ne çiçek ne sebze, uzaklardan gelen bitkiler diktik. Oysa bu coğrafyadaki çiçeklerin isimleri sadece dağlarımıza, çayırlarımıza değil, dillerimize, isimlerimize de yerleşmiştir. Nice insan var köyde, kasabada, şehirde adı gül, Gülhan, Aygül, Birgül, Ayşegül, Güllale. İnsanlarımız uzak ülkelere göçtü geçim derdinden. Galiba çiçeklerimiz de öyle. Oysa çiçeklerimiz vardır. Teniyle, ismiyle bu topraklara aittir. Belki de Anadolu'da doğmuştur. Belki uzaklardan gelmiştir. Ama hepsi bu coğrafyaya aittir. Gül, lale, hanımeli, gelincik, çoban gülü, civan perçemi, aslan ağzı, kaynana dili, koyun gözü, paşa düğmesi ve yedi eltiler, zakkum, ana kokusu, gelin serpmesi, mum çiçeği ve daha nicesi. Hikayemizin geçtiği coğrafyanın tarihini dünden bugüne köprüler birleştirdi. Hıdırlık Köprüsü, Dalazan Köprüsü, Karasu Köprüleri, yeri göğü birleştiren, ağzında yılan tutan, taştan leylek kabartmalı Leylek Köprüsü. Gökyüzünde geometri var, yıldızların açıları mesela, yeryüzünde ırmaklar, dümdüz çizgiler gibi veya büklüm büklüm kavisli. Yer gök geometri. Geometrinin adı geografiden, coğrafyadan gelirmiş meğer veya coğrafya geometriden. Hikayemizin geçtiği yerlerde tarih, coğrafya, geometri birleşmiştir ve insan, hayvan, bitki. 3. Vadi sakinleri. Haritadaki adının dışında Kelebekler Vadisi diye anılan çok yer var Anadolu'da. İşte Uzun Vadi bunlardan birisidir. Haritada bu zengin coğrafyanın adı Uzun Vadi diye geçer. Ancak bu bölgede yaşayanlar dağ gezmesi, trekking amacıyla yürüyüp geçenler buraya Kelebekler Vadisi derler. Uzun Vadi Anadolu'da herhangi bir yerdir. Dağları, taşları Anadolu'dur. Ağaçları, çiçekleri güneş ve toprak kokuludur. Uzun Vadi güzel bir yerdir. Uzun Vadi'nin ya da daha doğrusu halkın dili en doğrusudur. Kelebekler Vadisi'nin doğusunda ve batısında bir gövdeden çıkan kollar gibi iki yana açılıp göğe uzanan, sanki vadiyi sarıp sarmalamaya hazırlanan uzun ve yeşil iki dağ uzanıyordu. Batıdaki dağlarda ağaçlar eteklere kadar iniyordu. Doğudaki dağlarda yer yer ağaçsız yeşil yerler vardı. Vadinin ortasında döne doluşu akan, uzun çayın iki yanında ağaç öbekleriyle bölünmüş geniş çayırlar, tarlalar vardı. Uzun çay, uzun vadinin ortası, canı, damarı, mimarıydı. Durup dururken dönüp bakmazlar, fark etmiş gibi davranmazlardı ama vadinin yerlileri uzun çayı severlerdi. Herhalde bu yüzden ona çay değil, ırmak derlerdi. Vadinin dört bir yanına evler, ev kümeleri dağılmıştı. Evlerin çoğunluğu doğudaki dağların eteklerindeydi. Uzaklardan bakınca söğütler arasında bir ince minare gözükürdü. Kuzeyde dağların alçaldığı bölgede kayalıklarla bölünmüş göğü, gönlü mavi bir göl vardı. Suyun dümdüz olduğu günlerde bulutları görürdünüz içinde. Ay ışığı gibi. Pembe, mor, gri bulutların rengi yansırdı sularda. Sonra yılda birkaç defa yağmurdan sonra gökkuşağı gözükürdü vadide. Göklerin beyaz ışığı kalbini açıp yeryüzüne, yedi rengiyle gözükürdü vadilerde. Uzun vadinin yerlileri ta dedelerinden beri dağların eteklerine yerleşmişlerdi. Hem hısımdılar hem hasımdılar. Birbirleriyle sık sık kavga etseler de topluca otururlar, yakın yaşarlardı. Sağ sola serpiştirilmiş evlerde yaşayanlar ise vadiye bir zamanlar gezmek için gelmiş, büyülenmiş, zaman içinde toprak edinmiş, ev yapmış şehirlilerdi. Çoğunluğu hekim ya da tüccardı. Çok azı bütün bir yılı ya da yazı vadide geçirirdi. Çoğu evlerine sadece hafta sonları gelirdi. Bazılarının ise yıllarca uğramadığı olurdu. Yerliler bunlara daha çok pazar günleri geldikleri için pazarcı derlerdi. Pazarcılar evlerine hafta sonları çoluk çocuk koştura koştura gelir, bahçelerinde mangallarını yakar, pazar akşamları da geri dönerlerdi. Mangallarının kömür kokulu dumanı saatlerce temiz havayı yoğun şekilde kirletse de, pazarcılar burada doğayı, doğallığı, temiz havayı bulduklarını söylerlerdi. İkinci ayrımın sonu sayfa 18, devamı 3. ayrımda.